Gerçekten. Dolayısıyla adımız da uyumlu için.
Hayatın sesleri. Başkent'ten merhaba. İşte birlikteliğimiz başladı. Hayatın Sesleri'ne hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz, program yapımcılarınız. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Özçakır, kumanda masasında Recep Özlem ve spikeriniz ben Nilgün Doruk. Her zaman olduğu gibi 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz. Birlikte olmak istiyoruz. Sizleri de bekliyoruz programımıza. Her zaman olduğu gibi 0090 312 463 34 19 ve 463-34-21 numaralı telefonlardan ulaşabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne. Elektronik posta adresimizi de hatırlatalım. hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri hesaplarımızın adı sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim.
Usandı, ondan ne kaldıysa kalbime dolandı. Bekliyorum gelsin, bir tek canım kaldı. Ateşe verseler dünyayı kaç yazar, yanmadı kimse böyle benim içim kadar.
Ateşe verseler
Türkiye'de saatlerimiz 15.10'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz ve şimdi Türk müzik tarihinde bir yolculuğa çıkacağız. Konuğumuz müzik eğitimcisi Profesör Doktor Sayın Ali Uçan bizlerle birlikte. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
İyi günler diliyorum, iyi yayınlar diliyorum, hoş bulduk diyorum.
Teşekkür ederiz. Evet, Türk Müzik Kültürü adlı bir kitabınız var. Bu kitaptan yola çıkarak sizi dinleyicilerimizle buluşturmak istedik. Aynı zamanda Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü öğretim üyesiydiniz, emekli oldunuz. Ama tabii bu işin, bu mesleğin emekliliği yok. Evet. Araştırmaya devam ediyorsunuz. Evet. Türk Müzik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nin de aynı zamanda kurucu başkanısınız. İşte bunlardan hep söz edeceğiz ama şimdi Türk müzik kültürü hakkında tabii bir kitap çıkardınız dedik. Bu kitapla ilgili birçok inceleme ve araştırma yaptınız tabii. Geçmişten günümüze Türk müzik kültürü aslında hep ilgi odağı olmuştur. Evet, evet. Şimdi Türk müzik kültürünün o tarihsel sürecine bir girelim istiyoruz. Türklerin müziksel yaşam biçimi aslında Türk müzik kültürü. Şimdi o tarihsel evrim içerisinde kitabı hazırlarken neler dikkatinizi çekti? Neler yaşadınız? Neler söyleyeceksiniz o tarihsel gelişim hakkında?
Çok şey tabii dikkatimi çekti. Ama en önemli gördüğüm bir iki noktayı belirteyim. Bir defa Türk müzik kültürünün bu denli derin, tarihin derinliklerine hatta tarih öncesi dönemlere kadar uzanan bir derinliği olduğunu bu çalışmaların içine girince, çalışmalar ilerledikçe daha çok gördüm, anladım. Ve şunu gördüm, Türk müzik kültürü dediğimiz zaman tarih geçmişten günümüze iki ana evre karşımıza çıkıyor. Son araştırmalar, incelemeler, bulgular da gösteriyor ki yerkürede insanlık tarihinde iki Türklerle ilgili iki olgu var.
Nedir efendim?
Birisi ön Türk olgusu.
Ön Türk.
Ön Türk. Hı hı. Ön Türk dediğimiz zaman milattan önce 14. binden başlayan işaret olarak, yazı olarak damga dediğimiz ilk Türk yazısının ilk örneklerini de içeren buluntulara rastlıyoruz. Milattan önce 14. binden başlıyor. Milattan sonra 2000'lerde olduğumuza göre Türk kültürünün ön Türk ve Türk aşamaları olmak üzere yaklaşık 16 bin yıllık bir tarihsel, ön tarihsel geçmişi var. Evet. Bu müthiş bir geçmiştir. Yeryüzünde bugün yaşayan uluslar arasında, toplumlar arasında bu denli köklü geçmişi olan ulus sayısı, kültür sayısı.
Peki o başlangıcı nasıl ulaştınız? Nasıl bir başlangıç olmuş?
Başlangıca şöyle ulaşılıyor. Özellikle Sovyet Bilim Akademisi'nin karbon 14, C14 yöntemini yaptığı bir araştırma silsilesi var. Özellikle bu araştırmalarla tarih öncesinin, milattan önce 3000'den önceki dönemlere ilişkin kültür varlıkları, izleri, işaretleri son derece sağlıklı, geçerli ve güvenilir biçimde izlenebiliyor, saptanabiliyor. Hı hı. Biz bu saptamalardan özellikle yola çıkıyoruz. Bir de bu konuda çalışan bu dünya kültür bilimcilerinin yanı sıra Türk müzik bilimciler, kültür bilimciler de var. Örneğin Kazım Mirşan adlı Orta Asyalı bir Türk müzik bilimci, Türk kültür bilimci. Bu konuda bu Türk damgalarına dayanan Türk yazı sisteminin, bildiğimiz yazı sistemlerin çok daha önce, milattan önce 5. bin yılda, 4. bin yılda ilk 22 damgalı, 22 harfli diyelim, hı hı, İlk Türk yazısıyla yazılmış yazıtlara rastlıyor, onları buluyor.
Peki bu yazıtlar müziğe nasıl götürdü sizi?
Bu yazıtlarda, bu eski mağara resimlerinde ve resmimsi yazıtlarda dönemin müzik etkinliklerine, müzik durumlarına ilişkin bir takım resimler, işaretler görüyoruz. Örneğin 7 kişilik bir halay takımı. Tabii bunun bir başı, halay başı, ona eşlik eden bir davul, Ve buradan Türk müziğinin en eski köklerine somut bir biçimde geçerli, güvenilir verilerle, bulgularla ne yapabiliyoruz? Erişebiliyoruz.
Yani halk müziğinin bulguları.
Halk müziğinin, Türk müziğinin
evet.
ilk temel ögeleri. Hani hı-hı. elementer Türk müziği dediğimiz ilk el, ham, cevher halinde hı-hı. olan ilk müziksel ögelere, varlıklara bu şekilde kaya resimlerindeki değil mi resimlerden
evet.
yapılmış.
Peki işte, ilerleyen yıllarda
ilerleyen tabii milattan önce 14. binden günümüze doğru gelindikçe veriler çoğalıyor. Bulgular, buluntular çoğalıyor. Ve Türk kültürü dar bir alandan geniş bir alana, coğrafyaya doğru yayılıyor. Altaylar.
Nasıl yayılmış? Nelerle yayılmış? Çalgılar girmiş mi örneğin?
Elbette. Çalgılar yayılmış. Ezgiler yayılmış. Hı hı. Kurumlar yayılmış. Tabii toplum yayıldıkça ne yapıyor? Kültürün de birlikte, beraberinde götürüyor. Türk'ün en temel azığı kültür azığıdır.
Hı hı.
Yemeden içmeden önce bir yere giderken taşıdığı vazgeçilmez ögesi kültür azığıdır.
Evet.
O azığı hep taşıyor.
Hı hı.
Ve bu azıkla beraber gidiyor, yayılıyor. Evet. Asya'ya, Avrasya'ya, Afro-Avrasya'ya ve günümüze doğru bütün dünyaya.
Peki bugün Avrupa müziğinden ne evet. zaman etkilenmeye başlamış?
Avrupa müziğinden etkilemeden önce Avrupa müziğinin etkilemesi söz konusu.
Öyle
elbette.
Mi? Nasıl elbette. Etkilemiş efendim peki?
Şimdi ön Türklerin kimi budunları Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya yayılıyorlar. Bunun en son şeyimiz Atilla. Hunlar. Hı-hı. Batı Hunları, Avrupa Hunları. En yakın yayılan bildiğimiz toplum. Tabii onlardan önce yine evre evre bir takım değil mi Avrupa'ya yönelişler. Orta Asya'dan bu Afro-Avrasya'nın değişik bölgelerine değişik nedenlerde, değişik zamanlarda, değişik biçimlerde açılış, yayılış, gidiş, yerleşişler var. Bunların her birinde kültürün öbür ögeleri gibi, dili gibi, giyimi, kuşamı gibi müziği de ne oluyor? Oralara taşınıyor. Ve Avrupa müzik kültürü çok eski dönemlerden beri bu ön Türk ve Türk müzik kültüründen etkileniyor, yararlanıyor. Çalgılarıyla, ezgileriyle, müziksel yapılarıyla, kurumlarıyla.
Çalgılar neymiş?
Şimdi örneğin yaylı çalgının keman yayının Anadolu üzerinden ta Bizans döneminde Avrupa'ya gittiği saptanıyor. Kuzey Afrika üzerinden İspanya'dan 9. 10. 11. yüzyıllarda Türk kültürünün, o zamanki Türk İslam devletlerinin uzanımlarının ve akınları yoluyla İspanya üzerinden İberik Yarımadası'ndan Orta Avrupa'ya doğru geldiğini görüyoruz. Karadeniz kuzeyinden, Hazar'ın kuzeyinden yine daha önceki dönemlerde sürekli bir Türk kültür akımı var.
Evet.
Bu yüzyıllarca sürüyor. Bin yıllarca sürüyor hatta. Türk kültürünün, Avrupa müzik kültürünü etkilemesi ise esas olarak 19. yüzyılda başlıyor. Esas olarak. Demek hı hı. ki 19. yüzyıla kadar ne olmuş? Genel bir saptama yaparsak 19. yüzyıla kadar Türk müzik kültürü Avrupa müzik kültürünü etkilemiş.
Evet. Sonra Avrupa müzik kültürü
Türk kültürünü özellikle Türkiye müzik kültüründen başlayarak sonra Sovyetler Birliği dönemindeki öbür Türk Cumhuriyetlerinin kültürlerini etkileyerek Azerbaycan, işte Kazakistan, Türkmenistan bu yolla Avrupa çok sesli müzik kültürüyle geleneksel tek sesli Türk müzik kültürünü etkilemeye ve onun çok seslilik doğrultusunda yeniden yapılanmasına, yeniden biçimlenmesine yol açan oluşumlara, gelişimlere neden oluyor.
Yani şimdi, o dönem yaşam biçimleri tamamıyla müziklere, çalgılara yansıyor.
Yansıyor, kesinlikle. Dilden sonra, sözel dilden hatta önce bu yansıma müziksel dil yoluyla gerçekleşiyor.
Evet. Çok
şimdi örneğin bugün Türk Cumhuriyetlerinden, değişik cumhuriyetlerimizden bir araya geldiğimiz zaman Türk dilimizdeki çok yönlü, değişken durumlar nedeniyle birbirimizi belki zaman zaman zor anlarken müziklerimizi ortaya koyduğumuz zaman ne yapıyoruz? Birbirimizi hemence, kolaycacık anlayıveriyoruz. Müzikçe dediğim benim. Evet. Türkçe gibi, Almanca gibi nesi var
toplumlar? Bir dil aslında.
Müzikçe, dil. Evet, evet. Müzikçe dili, müzikçe öbür tüm sözel dillerden çok daha etkili, hı-hı, çok daha hızlı, çok daha verimli ve kalıcı etkiler bunu. Evet. Sağlıyor.
Peki Cumhuriyet'ten sonraki döneme.
Bu neye dayanıyor? Hı-hı. İnsanın temel doğasına dayanıyor. Biliyor musunuz insanlar doğarken 440 frekans değerindeki la dediğimiz sesle doğuyor. Hani ınga
evet,
diyoruz ya.
Evet, evet.
Inganın ı'sını, n'sini, g'sini atıp gelince a kalıyor. La sesi uluslararası müzik dilinde a harfiyle gösteriliyor. İnsanın çıkardığı ilk sesin ünlüsü bu a.
Evet.
Ve Türkler de bu a ile doğuyor.
Çok enteresan. Bakın, tüm dünya.
Evet, bütün dünya, bütün evet, insanlar. Sarısı, kırmızısı, yeşili, siyahı, siyahı, beyazı.
Evet. Peki Cumhuriyet'ten sonraki döneme geldiğimizde Türk müziğinin gelişimi nasıl olmuş?
Türk müziğinin gelişimini biraz geriye doğru giderek söyleyeyim. Belli dönemlerde, uzun dönemlerde evrimsel. Ama belli dönemde devrimsel değişimler, dönüşümler geçiriyor.
Ne zaman evrimsel, ne zaman değişimsel?
Aşağı yukarı her bin yılda bir, hı hı, her bin yılda bir büyük değişim gösteriyor. Örneğin Altaylılar döneminde avcı toplayıcı müzik kültüründen sonra hayvancı tarımcı müzik kültürüne yerleşik yaşama evet, geçince Uygurlar döneminde örneğin. Daha sonra Karahanlılar döneminde efendim İslam müzik kültürü çevresine girince Türk kalarak İslamlaşma dediğimiz bir müzik devrimi geçiriyoruz. Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyet'in başlarında da ne yapıyoruz? Yeni bir devrim geçiriyoruz. Çok sesli müziğe geçiş ve bununla biri tabii müziksel kurumlaşmalar, ilişkiler, etkileşimler, eğitim sistemleri, birçok şey ne oluyor? Büyük değişimlere uğruyor. Türk müzik tarihinde, Türk müzik kültürü tarihinde birçok müzik devrimi söz konusu. En son geçirmekte olduğumuz devrimde çok sesli müziğe geçiş, dönüşüm dediğimiz, tabii bu tek seslikten vazgeçmek anlamı değil, onu koruyup geliştirerek ama ona bir başka öge ekleyerek yeni bir müziksel kültür aşamasına ulaşmamızdır.
Peki bu kültür içerisindeki çalgılar nasıl oluşmuş acaba?
Çalgılar, çalgılar sürekli değişiyor, gelişiyor. Tel sayıları, perde sayıları, çalınış biçimleri, yapılışı, kullanım yerleri, ne bileyim son yüzyılda elektrik,
evet,
elektronik şeylerle bağlantılarla bambaşka bir, değil mi, evrene açılıyor,
evet,
çalgılar.
Ses yakalanıyor.
Müthiş bir değişim. Öbür yandan tabii müzik araçları, işte gramofon, plak, CD, hı-hı, dediğimiz bilgisayar ve diğer araçlarla, gereçlerle çalgı dışı müzik araçları dediğimiz, onların da devreye girmesiyle bambaşka, gerçekten çok köklü, çok yönlü, çok boyutlu bir değişim ve dönüşüm geçiriyoruz. Bu bitecek mi? Bitmez.
Bitmez.
İnsan var oldukça insan varlığını korumak için sürekli değişiyor, dönüşüyor.
Evet.
Kendisini değiştiriyor, dönüştürüyor.
Evet. Çoğu zaman halk müziğimizin içerisinde o Avrupa sazlarını görebiliyoruz.
Evet.
O kadar çok geniş bir yelpazede sazları görebiliyoruz ki.
Evet. Elbette,
sesleri Türkiye'yle, duyabiliyoruz ki.
Tabii Türkiye ile sınırı düşürürsek,
hı hı,
Türkiye bu coğrafi kültürel bütünlüğüyle başlı başına bir evren. Güneye açılıyor, doğuya açılıyor, kuzeye açılıyor, batıya açılıyor. Bütün buralara etkilerde bulunurken oralardan da etkileniyor kuşkusuz.
Hı hı.
Bu karşılıklı etkileşim içerisinde hem biz sürekli müzik kültürümüzü oluşturup, değiştirip, geliştirip geleceğe taşıyoruz. Hem de çevre kültürler bizden yararlanıyor.
Yararlanıyorlar. Evet. Peki halk müziğimiz ve sanat müziğimiz nasıl gelenekselleşmiş acaba? Baktığımızda
şimdi,
ne görüyoruz?
Halk müziğimizin, sanat müziğimizin oluşumunun, gelişiminin ve gelenekselleşmesinin çok eski bir şeyi var. Tarihi var. Şimdi Altaylılardan başlatırsak günümüze doğru müzik kültüründe ilk belli törenlerde, belli etkinliklerde, büyüsel, dinsel şeylerde olabilir, ilk derlenme, toparlanma böyle bir örgünleşme diyelim. Hı hı. Altaylılar dönemi de şamanlar, kamlar ve bakslarla başlıyor. Onları geçip sakalara gelirdiğimiz zaman milattan önce 1. bin yıl içerisinde bu defa çalgısal gelişim çok hızlanıyor. Hunlar döneminde kurumsallaşma. İlk tuğ takımı dediğimiz bugünkü bandomuzun, mehterimizin ilk örgün kurumsal yapısı milattan önce 3. yüzyılda tuğ takımı olarak, askeri müzik takımı olarak, hı hı, devletin ilk resmi örgün müzik kurumu olarak oluşuyor. O günden bugüne tuğ takımı, oradan yola çıkarsak, İslam kültür çevresine girince tabunhaneye dönüşüyor. Türkiye'de Osmanlı ile beraber mehterhaneye dönüşüyor. Osmanlı'nın son döneminde Cumhuriyet'e diyor, bando dediğimiz oluşuma, hı-hı, dönüşüyor. Sürekli bir nedir? Değişim dönüşüm, gelişim ve yetkinleşim gayet tabii. Bu bir bitimsiz bir süreç, ucu açık bir süreç.
Evet.
O yüzden bu değişimlerin, dönüşümlerin hiçbirinden ne yapmayalım? Eğer yapısal bozukluk, bir sapma yaratmıyorsa, bir yozlaşma yaratmıyorsa bunların hepsinden mutlu olmak lazım. Çünkü evet, geleceğe taşıyoruz. Hiçbir müzik kültürü onu o anda yaşayan kuşaklarla sınırlı değildir.
Evet.
Öncesi vardır, sonrası olacaktır.
Peki daha sonrası bizi nereye götürecek acaba?
Onu şimdiden kestiremeyiz. Çok şimdiden kestirmek mümkün değil. Gerçekten elbette mümkün değil. Çünkü son 200 yıl, son 100 yıldaki, son 50 yıldaki, son 25 yıldaki, hı hı, değişimlere baktığımız zaman 50 yıl sonrasını kestirmek mümkün değil. Kestirmeye çalışmaktan çok mevcudu en az kayıpla, en özgün biçimiyle, en yararlı, en etkili, en verimli biçimde yaşamak ve geleceğe taşımak.
Evet. Nereye götürürse götürsün.
Bir yere götürecektir.
Ruhun gıdası.
Evet, ama insan evrenin dışına çıkması mümkün değil.
Mümkün değil.
Yine gelecekteki insanlarımızın hizmetinde, değil mi, yaşamında yerini bulacaktır.
Bulacaktır.
O bakımdan insanımıza bağlı.
Evet.
Bütün bunlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Madem ruhun gıdasıdır dedik, hep vardı, var olacak, gelecekte de yerini bulacak dedik. O zaman biz şimdi çalacağımız müzikle o dinleyicilerimizin ruhuna ulaşmak dileğiyle diyelim ve size çok teşekkür edelim. Çünkü uçsuz bucaksız bir konu, günlerce, haftalarca üzerinde
elbette
konuşulabilecek bir konu. Biz ancak bu kadarla sınırlı,
evet,
tutmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyoruz. Yine birlikte olmak dileğiyle Sayın Ali Uçan,
ben
sağ olun.
Ben de teşekkür ediyorum bu özlü program için ve başarılarınızın devamını diliyorum. Sağ olun.
Siz de sağ olun efendim. Sevgili dinleyicilerimiz, müzik eğitimcisi Profesör Doktor Sayın Ali Uçan'la birlikteydik. Müzik kültürümüzü konuştuk, Türk müzik kültürünü konuştuk. Kendisine tekrar teşekkür ediyor ve müziğe dönüyoruz.
Sabah uyandım, baktım bir çevreme, her şey dün gece bıraktığım yerde. Anlamı yok her şey, düzenli olsa bile, sevgilimin resmi bana bakmıyor yine. Anladım bugün yalnızım, tek başıma. Çıkar dolaşırım sakin kafam, bir oraya bir buraya, eski dostlara. Özlemişim eskilerden bir hava. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel yalnız dolaşmak. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel sen olmayınca. Güneş battı çaresiz, döndüm eve. Sensiz fark etmez ne gündüz ne gece. Anlamı yok her şey, düzenli olsa bile, bakmıyor yine. Çünkü çok güzel, çok çok çok güzel yalnız dolaşmak. sen olmayınca. Sen olmayınca
Başkent'te 15.31'i gösteriyor saatlerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınında sevgili dinleyicilerimiz. Ve şimdi bir telefon konuğumuz var. Lisinya proje kurucusu ve koordinatörü veteriner hekim Sayın Öztürk Sarıca telefon attığımızda hemen merhaba diyoruz kendisine. Sayın Öztürk Sarıca, hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne.
Çok teşekkür ederim. Merhaba.
Merhaba. Evet, Lisinya proje kurucusu dedim. Şimdi bu projenin adını ilk kez duyan dinleyicilerimiz olabilir. Bizi bu projeyle tanıştırır mısınız lütfen? Nedir Lisinya projesi? Nasıl ortaya çıktı? Neler aktaracaksınız bizlere?
Lisinya proje bir doğa projesi. Ben mesleğimde 15. yılımı doldurduktan sonra ailemin pek çoğunu kanserden kaybettikten itibaren doğa için bir şeyler yapmaya karar verdim ve aileyle birlikte biz cami ve okul yaptırmaktansa bir doğa projesinin Türkiye için çok daha gerekli olduğunu düşündük. Ve biz bütün ailemizin aktarımlarıyla bir proje oluşturduk. Burdur'un Karakent köyünde.
Ne zaman oluşturdunuz projeyi?
2005 yılında çalışmalarımız başladı. 12 yıl kadar önce. Orada Burdur'un tam karşısında, Burdur Gölü'nün kenarında M.Ö. 300'lerde kurulmuş bir pisit şehri olan Lisinya'ya yakın bir alanda projeyi başlattığımız için de projenin ismini Lisinya olarak değiştirdik. Aslında bir doğa projesiydi ismi. Lisinya'da doğan ve batan güneşin ay ışığın pırıltısı anlamına geliyor. Aslında bizim geçmiş uygarlıklarımızın, geçmiş kültürümüzün isimlerinden, şehirlerinden birisi.
Evet, şimdi neler yaptınız proje kapsamında ya da neler yapılıyor? 2005'ten bu yana nasıl bir süreç yaşadınız?
Tabii ki zorlu bir süreçti. Malum kişiler, şu anki kişiler o zaman da bizim projemizi engellemek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Bir süre sonra tabii ki biz çalışmalarımızı kanser projesi kapsamında ve özellikle yaban hayvanları konusunda ve doğa konusunda ağırlaştırarak devam ettik. Bütün eylemselliğimiz bizim proje üretmekten geçer. Ve bizim birinci hedefimiz devletimizin çıkarlarıdır. Destek ve hibe almadan projelerimizi hep devam ettik. Bu yönüyle ülkemize, milletimize ve halkımıza ve gelecek nesillere temiz bir doğa kazandırmak için uğraşıyoruz. Özellikle son 3 yıldan beri de sularımızla ilgili projeler yürütüyoruz. Nitekim şu anda Expo 2016 Antalya'da Burdur Valiliğimizle birlikte, Tarım İl Müdürlüğümüz İl Özel İdaresi'yle burada aromatik bitkiler bahçesi oluşturduk. Geleceğimizi yeşertmek için olmazsa olmazımızın su olduğu temasını işliyoruz. Çünkü göller yöresinde pek çok gölümüz kurudu. Dolayısıyla geleceği yeşertmenin tek yolunun bir sudan geçtiğini, sularımıza sahip çıkmaktan geçtiğini burada insanlara sergiliyoruz.
Evet. Peki bu proje kapsamındaki çalışmalarınız nasıl gidiyor? Kimlerle çalışıyorsunuz?
Proje kapsamındaki çalışmalarımız dünyadan bütün gönüllülerle devam ediyor. Destek ve hibe almadığımız için özellikle tüm dünyadan katılımcılar projemize destek veriyorlar. Gelip alanımızda kalıyorlar. Biz onlardan kalma ücreti ve herhangi ücret talep etmiyoruz. Onlar da çalışmalarının karşılığında bizden bir şey talep etmiyorlar. Bu sayede biz 1400 dekarlık alanda özellikle aromatik bitki üretmeye çalışıyoruz. Susuz yetişen aromatik bitkiler üzerinde çalışıyoruz. Özellikle yöre insanının küçükbaş hayvancılığa özendirilmesi anlamında da küçükbaş hayvancılık projemiz var. Çünkü büyükbaş hayvancılıkta mısır ve yonca çok fazla su tükettiği için özellikle suyu kısıtlı olan alanlarda küçükbaş hayvancılığın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. Bu anlamda insanların biraz dikkatini çekmek, biraz insanları susuz tarıma ve küçükbaş hayvancılığı yönetebilmek için gönüllerimizle birlikte bu projeleri şu anda yürütüyoruz. Özellikle lavanta bizim birinci hedeflerimizden. Şu anda 670 dekarlık alanda büyük bir lavanta bahçemiz var ki şu anda Fransa'nın Provence bölgesindeki lavanta bahçelerinden çok daha büyük. Görseli çok yoğun bir bahçe. Biz aromatik bitkilerle Türkiye'nin ileride çok ciddi bir gelecek yakalayacağını inanıyoruz. Çünkü sularımız azaldıkça suyla birlikte yetişen ürünleri yetiştirmek çok zorlaşacak. Ama aromatik bitkiler hem su az istiyor ya da hiç istemiyor. Artı ekonomik getirisi çok yüksek. Bu amaçla aromatik bitkileri sadece yetiştirmekle kalmayıp bunların yağlarını çıkartıyoruz. Artı bunun katma değerinin ülkemizde kalması için insanları özendirmek amacıyla biz bunların kolonyalarını, şampuanlarını, parfümlerini, sabunlarına kadar alanımızda yapmaya çalışıyoruz ki insanlar yurt dışından bu ürünlerini almaktansa Türkiye markalarıyla Türkiye'de alsınlar. Bu amaçla üreticilerimizi bu yönde yönlendirmek için uğraşıyoruz.
Evet, dönersek Lisinya Doğa Projesi'ne, proje kapsamında yapılanlardan söz ettiniz. 2005'ten bu yana nasıl bir süreç yaşadığınızı, neler yaptığınızdan bahsettiniz. Peki hedefleriniz doğrultusunda neler söyleyeceksiniz? O hedeflere ulaşmanız ne zaman olacak, gerçekleşecek?
Aslında biz 2010 yılında projemizi 10. yılımızı doldurduğumuzda yani 2015'te projemizi bitirmeyi hedeflemiştik. Ama bizim 3-4 yıllık zorlu bir proje süreci yaşadık. Ki bu süreçte bize izinler verilmedi, bu süreçte biz yapılaşmalarımızı yapamadık, yani faaliyet gösteremedik. Bu vakti telafi etmek amacıyla özellikle doğa eğitimleri konusunda çocuklara daha çok ulaşabilmek, okullarda doğa eğitimleri verebilmek, köylerde doğa eğitimleri verebilmek ve üreticimizle daha fazla kucaklaşmak amacıyla projemizi uzattık. Yani dolayısıyla artık projenin son varış noktası konusunda iller konusunda şu yıl bu yıl demek istemiyorum. Ne zaman ki ülkemizin doğası temiz bir doğaya doğru kavuştu, insanlarımızın sağlığı temiz bir sağlığa doğru kavuştu. Ne zaman ki bu hedeflere ulaşma konusunda büyük yollar kat ettik. Zannediyorum bize ihtiyacı ülkemizin olmadığı noktada biz projemizi o zaman bitireceğizdir. O zamana kadar biz Lisinya proje olarak kamu kurum ve kuruluşlarıyla, STK'larla, halkımızla birlikte projemizi devam ettireceğiz.
Evet. Peki yine bu proje kapsamında dinleyicilerimiz, halkımız, yurttaşlarımız neresindeler projenin? Ziyaretçi olarak mı katılıyorlar? Onlar nasıl ulaşıyorlar sizlere?
Şimdi şöyle, gönüllülerimizin büyük bir kısmı eskiden yurt dışındandı ama son 2 yıldan beri Türkiye'den de büyük talepler alıyoruz. Biz halkımızın bu konuda öngörüsü açılmaya başladı artık. Yani insanlar doğası için katkı koymak konusunda biraz daha hevesliler. İnsanlar Türkiye'den de gelip bizim çalışmalarımızı gönüllü olarak katılabiliyorlar. Ya da bizim yaptığımız çalışmaları birebir kendileri yapmak için bizimle bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Ya da biz onlara bu konuda yardımcı olmak için uğraşıyoruz. Diğer taraftan zaten insanları biz yılda en az 20 bin kişinin üzerinde insana alanda dolaşması sırasında, bu arada ziyarete açık bir alanımız var, bir anlamda doğa eğitimi vermiş oluyoruz. Onların hayatında geleceğe dair küçük bir soru işareti yaratmak anlamına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. O yüzden Lisinya proje alanı herkese açık bir alan. İnsanlar istediği zaman gelip ziyaret edebilir veya doğa gönüllüsü olarak gelip de çalışmalarımıza katılabilirler. Ya da bizim yaptığımız üretimlerle ilgili veya bizim yaptığımız çalışmalarla ilgili her ne suretli olursa olsun bize ulaştıklarında biz elimizden gelen yardımı onlara göstereceğizdir.
Evet. Sayın Öztürk Sarıcı, çok teşekkür ediyoruz. Bu projede ve diğer projelerde size başarılar, kolaylıklar diliyoruz. Hayatın Sesleri'ne konuk olduğunuz için tekrar teşekkürler. Yine görüşmek üzere.
Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoşçakalın.
Sevgili dinleyicilerimiz, Listinia Proje kurucusu ve koordinatörü veteriner hekim Sayın Öztürk Sarıcı stüdyo konuğumuzdu. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Bensiz yapamazsın, yalnız kalamazsın. Bence geri dönsen bu sonbahar. Vurdun beni, yordun, olsun ama kalbim durgun deli bu aralar. Bensiz yapamazsın, yalnız kalamazsın. Bence geri dönsen bu sonbahar. Vurdun beni, yordun, olsun ama kalbim durgun deli bu aralar. Masada boş kadehler, elimde bir çerçeve, olmayan resmine ağlıyorum. Kolaysa gel. Yorgun düşecektin, keşke daha önce yok deseydin. Bir gün geri döner derken ömür biter, zaten ölümdü geceler. Masada boş kadehler, elimde bir çerçeve, olmayan resmine ağlıyorum. Kolaysa gel.
Sevgili Özgür Aksun'a şefimiz bizlerle birlikte. Merhabalar sevgili Özgür, hoş geldin.
Hoş bulduk. Evet. Çok lezzetli geldim, hoş geldim, keyifli geldim.
Oo, neler neler o lezzetler.
Neler. Bugün Orta Doğu mutfağı. Şimdi çok fazla konuşuyoruz günlük yaşantımızda Orta Doğu ile ilgili. Hep olumsuz taraflarını duyuyoruz. Ama biz farklı tarafından bakalım olayın.
Olumlu tarafından
bakalım. Algıyı yönetelim. Yani farklı tarafları, iyi tarafları da görelim. Hep bardağın boş tarafını görüyoruz. Hı-hı. Ama bardağın dolu tarafı da var. Orada bir kültür var. O kültürün beraberinde oluşmuş bir mutfak zenginliği var. Yapılan yemekler var. Belki bilmediklerimiz var. İşte seyahate gidenler. Örneğin işte Dubai'ye gidenler ya da Orta Doğu seyahatleri yapanların bildikleri ama çok da fazla bizim bilmediğimiz bir sürü yemekleri var.
Onlardan biriyle
onlardan birini yapalım bugün dedik. Onların baş tacı, hatta neredeyse her gün yerler öyle diyeyim, falafel. Çok sevdikleri bir yemektir. aslında bizim atıştırmalıklarımız gibi ama aslında yemek bir taraftan da. Lübnan, Arap ülkeleri, Suriye, o bölgelerin hepsinde mutlaka yiyebileceğiniz, bulabileceğiniz ve bol bol böyle günlük yemeklerinden, bizim nasıl pilavımız her yemekte vardır mesela, onlarda mutlaka bir falafel bulunur.
Nasıl bir şey acaba, merak ettim.
Aslında falafel, Arapça biber anlamına gelen filfil de çıkan, oradan çıkan bir yemek adı. Tameyya da deniyor. Yöresel adı da Tameyya diye geçer. Oraya gittiğiniz zaman.
Tameyya.
Bakla ve nohutun bir gece önceden ıslatılıp, bekletilip suda, sonra baharatlar ve otlarla beraber ezilip top top yapıldığı ya da yassı.
Ama emekli bir şey
köfte,
bu biraz.
Tabii yani bir gün öncesinde ıslamak gerekiyor. Demek ki onlar her gün suda bırakıyorlar baklayı.
Evet.
Sürekli duruyor.
Hazır var mutlaka.
Hatta
ellerinin altında.
Onlar daha uzun süre tutuyorlar. Suları değiştire değiştire birkaç gün yapıyorlar. İyice bütün üzerindeki her şeyi alıyorlar. Öyle yapıyorlar.
Enteresan. Nasıl yapacağız?
Köfte şeklinde ezip kızartılanı da var.
Evet.
Bunun normal işte haşlaması da var. Farklı şekillerde yapılıyor. Dürüm olanı var. Dürüm şeklinde yapılanı var. Normal servis şekilde yapılanı var. Farklı farklı yapılma şekilleri var. Biz klasik olanı yapalım buraya. Ara sıcaklar kategorisinde yer alıyor aslına bakarsak. Aslında hafif bir yiyecek ama yanında sunulanlarla beraber kalorisi yükseliyor. Sadece onu yersek problem yok. Bazı kaynaklar ana yurdunun Mısır olduğunu söylüyor. Mısır'dan çıktığını söylüyorlar. 4000 yıllık geçmişi olan bir yemekten bahsediyoruz.
Evet.
Ülkemizde son yıllarda da yavaş yavaş artık duyulmaya, bilinmeye başlandı. Birçok restoran ara sıcaklarda artık sunmaya başladı. Hatta insanlar merak ediyor, hani getirdiğiniz güzel bir şey neydi bu deyip tanıtmaya da başladılar. Sandviç şeklinde domatesle, turşunla, tahinle, hatta servis yaptığımızda beğendiğiyle farklı farklı şekilde yapılabiliyor. Çok lezzetlidir. Mutlaka denesinler, yapsınlar, tadına baksınlar. En azından ne olduğunu öğrensinler. Bir kere de olsa yemekte fayda var. Neye ihtiyacımız var? Bir su bardağı nohut, bir su bardağı iç bakla. Bir demet maydanoz, küçük bir demetten bahsediyoruz. Öyle dolu dolu bir demet değil. Bir diş sarımsak, bir adet soğan, bir demet yine ince bir demet nane. Bir demet kişniş ve iki adet yumurta, kızartmak için de sıvı yağ ihtiyacımız
var. Peki kişnişi her zaman bulabiliyor muyuz?
Tozunu kullanabiliriz. Tozunu yani kurusunu kullanabiliriz. Eğer yapabiliyorsak, hani tazesiyle yapabiliyorsak daha rahiyası yüksek olur. Yüksek bir aroma verir ama yoksa tabii ki baharatını da kullanabiliriz. Nohut ve baklayı akşamdan suda ısıtıyoruz. Eğer imkan varsa iki gece bekletelim. Suyunu değiştirerek bir gün arayla suyu değiştirerek bekletelim. Yeşilliklerimizi yıkayalım, kurutalım, ayıklayalım. Kenara sadece yaprakları kalsın, sapları değil. Tüm malzemeyi mutfak robotunun içerisine atıyoruz. Yani nohutumuzu, iç baklamızı, maydanozumuzu, soğanımızı, sarımsağımızı, nanemizi, kişnişimizi hepsini robotun içine atıyoruz. İyice çektiriyoruz.
Böyle... Haşlamıyoruz yani, sadece suda bekliyorlar.
Tabii suda bekletiyoruz.
Evet.
Sonrasında hazırladığımız karışımdan ceviz büyüklüğünde böyle toplar yapıyoruz.
Peki nasıl tutuyor toplar? Tutuyor mu?
Tutuyor tabii ki. Tutuyor. Hatta piştikten sonra hafif de çatlar.
Kızardıktan muhteşem. Sonra içli köfte görüntüsünde ama içi yeşil. Yemyeşil.
Şimdi evet. Dışı aslında kendi de yeşil oluyor yaparken. Pişmeden önceki hali yeşildir. Sanki böyle fıstık ezmesi gibidir.
Evet.
Böyle yapılır ya tatlılar. Fıstık ezmesi top toplar. Aynı onun gibi durur. Kızardıktan sonra üzeri içli köftenin renginin o kahverengisine kavuşur, kızarmış haline. Sanki bulgur varmış gibi hissettirir. Ama içi yeşil kalır. Evet. O yeşil de tabii ki naneden ve maydanozdan geliyor beraber. Çünkü eziyoruz baklayla ve nohutla beraber. Sonra bunları top top yaptıktan sonra yüksek ısıdaki yağda şoklayarak kızartıyoruz. Yani yağ iyice kızmış olacak.
Evet.
Yani attığımız zaman cos diyerek
o sesi
duyacağız. Köpürecek böyle, hatta çok ileri ve çok çabuk pişiyor. İçinin yeşil kalmasının sebebi de aslında o. Dışının çok çabuk pişip İçinin yeşil kalmasını sağlıyoruz.
Yani dışı o zaman kızarır kızarmaz
almamız gerekiyor.
Almamız gerekiyor.
Zaten hemen rengi değişince anlaşılıyor olduğu piştiği. Hemen almamız gerekiyor. Yoksa yanar. Dışı yanar, içi bu sefer şey kalır.
Peki lezzeti nasıl? Bizim bir şeyimize benzetebiliyor musun? Ben yemedim çünkü hiç.
Yok, bizim bir şeyimize benzemiyor. Farklı işte zaten
farklı,
o. Çünkü işte iç bakla var işin içerisinde. Mesela nohut var. Nohutla iç baklayı. Hadi hani humus gibi düşün. Fava humus gibi düşünsek ona da benzemiyor. Çünkü içinde baharat var. İşte nanesi var, kişnişi var. İşte yeşil maydanozu var. Öyle olunca tabii değişiyor bir anda. Aroma bambaşka bir yere gidiyor.
Evet.
Kızardıktan sonra da üst tarafı çıtır oluyor. İçi yumuşak oluyor. Çok lezzetli, çok keyifli bir şey. Çıkarttıktan sonra bir peçetede de yağını süzdürüyoruz. Dediğim gibi istersek salatayla, salata malzemeleriyle, İstersek üzerine yoğurt dökerek, Öyle de yenilebilir. İstersek salçalı
damak
sos.
Zevkine göre.
Salçalı sos bile yapabiliriz. Sarımsaklı salçalı güzel bir sos yapabiliriz. Fellah köftesinin sosu gibi. Öyle bir sosu da yiyebiliriz. Ya da işte bir beğendi yapabiliriz. Beğendi sosu. Patlıcanlı. Onun içine yuvasına koyabiliriz tam göbeğine. Anlatırken tabii bir taraftan sulanıyoruz.
Sen o lezzeti de bildiğin için.
Ya da yoğurttan da bir böyle yuva yapıp, yatak yapıp yoğurttan onun içine de koyup böyle de yiyebiliriz. Farklı farklı sunabiliriz. Ama yanında salata olduğu zaman çok şık duruyor. Salatayla mutlaka denesinler. Yoğurtla da çok yakışıyor. Salçalı sosla da yakışıyor. Nasıl istiyorlarsa. Hatta yapsınlar, farklı farklı parçalara bölsünler. Birinin üzerine yoğurt döküp yesinler. Bir parçanın. Evet, bir parçanın üzerine salçalı sos döksünler, yesinler. Birini beğendiğini yapsınlar.
Nasıl istiyorlarsa.
Ya da farklı farklı denesinler her seferinde.
Gerçekten görüntüsü çok hoş. Mutlaka lezzeti de öyledir.
Eminim beğenecekler. Yani beğenmeyecekleri bir şey zaten. Derler ya, yemediğini kimseye sunma derler ya. İşte yemeyeceğim bir şey. Gerçekten de öyle. Yenir yani. Evet. Çok lezzetlidir.
Evet. Peki bizim mutfağımızda ne kadar zamandır yapılmaya başlandı? Falafel
birkaç yıldır özellikle popüler oldu. Daha önceden oraya gidip tatile gezmeye ya da iş için gidenlerin gelirken öğrenip ya orada böyle bir şey yedik diyerek geldikleri bir yiyecekti. Ama şimdi artık restoranlarda da yavaş yavaş görmeye başladık ki etlik restoranlar artmaya başladı. Çünkü bununla ilgili bir slow food akımı var. Raw food denilen böyle daha ağır ve daha böyle fast food'dan uzaklaşmak için yapılmış sağlıklı beslenmeyle ilgili çok fazla mutfak oluşmaya başladı. Çünkü biz artık yemek yemiyoruz.
Peki o mutfaklarda etin yanında mı servis ediyorlar falafeli? Arasıcak olarak geliyor.
Biz de şu an yemek yeme kültürü tıkıştırmaya dönüştü.
Evet.
Yani biz yemek yemiyoruz artık.
Evet.
Tıkıştırıyoruz.
Ama o sanki gençlerde daha çok. Ama bizlerde değil de. Değil
ama
mi?
Genç nesil çok yoğun olduğu için bizde genel kültüre yansıyor bir anda.
Elbette.
Evinde yerken de çünkü gün içinde buna alıştığı için. Eve gittiği zaman da herkes meşgul. Herkesin zamanı dar. Yetişmiyor hiçbir iş.
Evet.
Ne oluyor? Tıkıştır. En iyi yemeği yerken bile hatta alışkanlık haline geliyor bu. Böyle şık bir restorana gidiliyor. Ya da işte evde misafirler çağrılıyor. Güzel bir sofra kuruluyor. Oturuyorlar. 10. dakikada herkes yemeği bitirmiş oluyor.
Evet.
Sebebi alışkanlık.
Alışkanlık. Evet.
İşte şimdi yeni başladı bu. Ağır yemek, raw dedikleri, slow food dedikleri yeni bir akım, yeni bir kültür.
Halbuki bizim kültürümüzde hep vardı o. Yani özellikle aile olarak akşamları bir araya geldiğimizde o yemeklerde
sofra.
Evet sohbetler uzar, oturmalar uzundur. Benim yemeğim bitse bile senin yemeğinin bitmesini
bekleriz.
Kalkmam sen küçük dahi olsan, değil mi? Böyleydi.
Hatta senkron gider, herkes birbirini takip eder, hızlı yemez, herkes eşit zamanda bitirmeye çalışır.
Evet.
İtalyanlarda ve İspanyollarda mesela akşam yemekleri gece yarısına kadar sürüyor. Yani sofra devam ediyor.
Evet.
Bu bir kültür çünkü onlarda.
Evet, evet.
Sohbet de devam ediyor. İşte içkilerini içiyorlar, yemeklerini yiyorlar. Böyle sohbetlerini devam ettirerek atıştırmalıkları devam ediyor. Çerezleri devam ediyor ve gece boyunca devam ettiriyorlar.
Evet.
Çünkü niye? Sohbet ediyorlar.
Ama şimdi bizim sofralarımızda tabletler var, cep telefonları var.
Özellikle daha bugün konuştuk. Çocukların elinden alalım artık onları.
Nasıl alacağız? Yani çözüm önerisi
beş,
ne var mı?
5 yaşından önce kullanılmamasını tavsiye ediyor uzmanlar.
Hı-hı.
Çünkü hem iris tabakası ile ilgili problemler yaşıyorlar hem de melanin hormonunun salgılanmasını düşürüyor. Yani gelişimlerini etkiliyor. O yüzden 5 yaşından önce vermemek lazım ve sınırlama koymak lazım bununla ilgili. Ailelere düşüyor görev.
Umarız yapabiliriz.
Kültürel bir şey. Bu da bir kültür sonuçta.
Evet,
aynı kültürü devam ettirelim. Biz uzatmayalım.
Süremizin sonuna geldik,
geldik
zaten.
Evet. Çünkü devam ederiz böyle. Başlarsak gider.
Evet. Çok teşekkür
ben
ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Afiyet olsun.
Sevgili Özgür sağ ol. Haftaya yine birlikteyiz.
Kaçıranlar için.
Kaçıranlar için Facebook sayfamızdan tarifi de alabilirler. Yapıp fotoğrafını bizlerle de paylaşabilirler.
Resmini de görebilirler.
Resmini de görebilirler. Resim zaten muhteşem. Gördükten sonra mutlaka da yapmak isteyeceklerdir. Evet. Sevgili Özgür Aksunay'a tekrar teşekkür ederken siz sevgili dinleyenlerimize de teşekkür etmek istiyoruz. Bugün de bizler birlikte oldunuz. Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Özçakır hazırladılar. Recep Özdem kumanda masasındaydı ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. Yarın 15 haberleri sonrasında başkentten yine merhaba diyeceğiz. Görüşünceye dek hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.
Ses sahibi kadın. Size iyi eğlenceler. hocam.